Ayrım 28, Öteki Renkler, Orhan Pamuk, sayfa 297. Işıklı Pencereler. İstanbul'da yaşayanların ortak bir ruhu paylaştıkları, şehre ilişkin ortak bir yanları olduğu, hiçbir şeyi paylaşmıyorlarsa gene de şehrin kokusundan, havasından öte bir şeyi paylaştıkları, bence en çok akşamları belli olur. Bunu herkes televizyonda aynı haberleri izlerken, açık pencerelerden, gözüken yemek masalarından anlıyorum. İki yanında 2-3 katlı evlerin sıralandığı arka mahallelerde, şehrin varoşlarında ya da Cihangir'in, Nişantaşı'nın, Beyoğlu'nun arka sokaklarında, Kurtuluş'ta, Fatih'te, hafif turuncumsu bir ışığın içerisinde televizyona göre konumlanmış bir akşam sofrası, etrafında toplanmış insanları gördüğümde bir ortak ruh hissederim. Cemaat hissi artık ezanlarla yaratılmıyor. Şehir bir kardeşler topluluğu olduğunu, bir büyük topografyayı sorunları, tarihi ve kirlenmeyi paylaşan insanlar topluluğu olduğunu artık ezanlarından değil, televizyondan anlıyor. Ortaklaşa hep birlikte aynı işi yapıyorsak, aynı zamanı paylaştığımızı akşam televizyon seyredip yemek yerken daha çok hissediyoruz. Bütün şehirde kimi zaman hem gerçek olarak stadyumdan hem de televizyondan yankılanan gol sesleriyle ortak bir yerde olduğumuzu anlıyoruz. Ama benim en çok hoşuma gideni bir kış akşamında ya da bir Mart akşamının geç bir saatinde artık karanlığın çökmesine az kala sofralar kurulduğunda, şehir hafif hafif kendini bahara hazırlarken ya da açık pencerelerden bu akşam yemeği sahnelerinin gözükmesidir kaldırımlarda yürürken. Hep birlikte bir şehri paylaşan kullar ya da vatandaşlar olduğumuzu, yani hemşehriler olduğumuzu bir zamanlar oturduğum Erenköy'ün arkalarında bir büyük apartmanın 17. katında hissederdim. O zaman bütün evlerde salon pencereleri aydınlanır, şehir bir anda nokta nokta dağılmış, gittikçe yaklaşarak ayrıntılarla büyüyen turuncu ışıklar ve onların ortasında kuvvet ve renk değiştiren mavi bir televizyon ışığı yığını şeklini alır ve ayrıntıları, şahsiyetleri görünmeyen kişilerin bazı masalar etrafında bir televizyona dönük olarak kendilerini doyurduklarını hissederdim. İstanbullular hep birlikte bir şey paylaştıklarını, şehrin ortak bir yer, ortak bir şeyler paylaşılan bir yer olduğunu, bir de lodos çıktığı, trafik tıkandığı ve herkesin köprüden bahsettiği o anlarda hissederler. Ama şehirde çok özel bir şey olmuyorsa, eğer İstanbul'da çok özel bir fırtına, deprem, gol, yangın gibi özel bir durum yoksa, İstanbullular aslında hep birlikte bir şehri paylaştıklarını hissetmezler ve bölünürler. Bir şehrin birliği hissi bence İstanbul'da o bakımdan çok fazla ortaya çıkmaz. Şehrin var olduğu duygusu aralardan manzara gözüktüğü zaman bizim onun içinde bir yerlerde olduğumuz hissiyle anlaşılır. Ama onun bütünlüğü benim şu penceremden, romancı masamdan ve güzel manzaramdan gördüğüm şey pek az insan tarafından görülür. İstanbul'un tepeleri vardır ama o tepelere hakim olup İstanbul'a kudretle hükmeden görüntü noktaları yok gibidir. Galata Kulesi'ne kimse çıkmaz. Kimse minarelere çıkıp şehre bakmaz. Şehre hakim olanlar da bütün şehirden görülecek saraylar, bütün şehri dikizleyebilecekleri ve bütün şehre hakim anıtsal yapılar yapmamışlardır. Böylelikle şehrin daha modern ve merkezi bir gözü yoktur. Osmanlı Devleti çok merkezi bir devlettir. Bunu kitaplardan öğreniriz. Ama Topkapı Sarayı, merkezi bir devletin anıtsal, her yere hükmeden gözü değildir. Kendi içine dönmüş bir cennettir ve görüntüsüyle şehre hükmetmez. Bugün benim masamdan bakıldığında neredeyse ağaçlar altında kaybolmuştur. Şehri Ayasofya'nın yaptığı gibi damgasını vuramaz Topkapı. Estetik tiksinti. Camilerden, anıtsal mimariden, İstanbul'un bütününden, süliyetinden söz ettik. Bizde soru işareti ve kuşkular uyandırsa da şehrin estetik hazları ve cemaat ruhuyla birleştirdiğimiz yanlarından bahsettik. Ama şehirde, İstanbul'da bir de hiç bahsetmek istemediğimiz, oradan geçtiğimizi hatırlamak istemediğimiz, zamanımızın bir kısmını aldığını bile teslim etmek istemediğimiz yerler vardır. Ve çok önemli ve süreklidir bu yerler. Büyük reklam panoları, kırık dökük beton duvarlar, hiçbir geçmişi olmayan, olsa bile bizde hiç ilgi uyandırmayan geniş mekanlar. Şehrin içerisinde kızımla birlikte gezinti yaparken, böyle yerlere geldiğimizde tıpkı benim çocukluğumda yaptığım gibi o da buralara bakmak istemiyorum deyip elleriyle gözünü kapayarak arabanın dışına bakmıyor. Çocukluğumuzda bana kalırsa hepimiz bu çeşit bir estetik tiksinti duyuyoruz. Ama bir çeşit bezginlikle sonra teslim oluyoruz. Şehrin bizde bir isyan duygusu uyandıran, sıradanlığını, yıpranma duygusunu, hiçbir yenilik ve yaşama hissi vermeyen mekanlarını, bir noktadan sonra tıpkı hayatın kötülüklerine alıştığı için artık her şeyi gözlerini açıp bakabilen biri gibi benimsiyor ve kabul ediyoruz. Böyle yerler İstanbul'da gittikçe artıyor. Özellikle şehrin yeşillerinin az olması yüzünden. Günlük hayatım içerisinde gitmem gereken güzergahı böyle yerlerden mümkün olduğunca az geçirmeye çalışıyorum. Belki bir gün yazmam gereken bir konu da şehrin çok yakınında olan ve nefret ettiğim köşeleri. O kadar ki onlar yüzlerce. Hangisinden başlayayım? Mesela Tarlabaşı gibi. Talimhaneyi de sevmem. Şişli Camii'nin arkalarını sevmem. Şişli Camii'nin her iki yanını sevmem. Şişli'den Mecidiköy'ün girişini, Şişli ile Zincirlikuyu arasını hiç sevmem. Zincirlikuyu bence felaket bir yerdir. Tophane'nin kendisini severim. Ama Fındıklı'dan Karaköy'e gidişin her iki yanını sevmem. Eskiden beğendiğim, şimdi bana çökmüş görünen Osman Bey ile Şişli arasındaki apartmanlarla çevrili caddeye bakamam. Bana fenalıklar gelir. Buralar benim yakınımda olan ve şehrin en berbat yerleriymiş, kaçan fırsatlarmış gibi gelir ve buralarda içim kapanır. Bunun gibi daha pek çok yeri var İstanbul'un ama Beyoğlu, Cihangir ve Nişantaş benim yaşadığım Maçka'ya yakın Teşvikiye kısmını genellikle sorgulamadan kabul etmişimdir. Buralarda pek çok berbat şey yapılarak buralarda mahvediliyor. Şehir ile ilişkinde şunun altını çizmek istemem. Hey gidi günler hey, ne güzeldi, şimdi berbat ettiler. Belki böyledir ama bu bana çok basma kalıp bir hikaye gibi geliyor. Şehir her sabah kalktığımızda oradadır. Ondan saatlerce bahsedilebilir. Şu anda yaşayan anlarını hissederiz. Onu göstermek isterim. İstanbul'da sevdiğim, mutlu olduğum ya da nefret ettiğim yerlerin altını çizmek isterim. Şehrin hikayesinde bir bozulma hikayesinden çok bir zenginleşme, güçlenme, darmadağın olma ve şaşırtıcı bir şeye dönüşme hikayesi olarak anlatabilmek isterim. İstanbul'un satıcıları. Almanya'da haftalık Die Zeit dergisi İstanbul hakkında bir yazı isteyince şehri hiç tanımayanlara da seslenerek yazdım bu yazıyı. Ama şimdi bir yabancı ile konuşur gibi değil, bir çocukla konuşur gibi yazmış olduğumu görüyor ve yazıdaki o edayı seviyorum. Bütün hayatım boyunca İstanbul'da satıcı seslerini işiterek yaşadım. Büyük şehirlerin hemen tanıyabileceğimiz belirgin gürültüleri vardır. İstanbul'un gürültüsü, trafikle vapurların düdükleri ve denizin martıların sesiyle, inşaatların tıkırtısı, çocukların çığlıkları ve satıcıların bağırışlarıyla çıkar. Çocukluğumuzda çok sıcak bir yaz günü, annem içeride odada ütü yapar, abimle ben santranç oynar, bir yandan da üçümüz arasında sohbet ederken, birden acaba hiçbir satıcının sesini duymayacağımız bir dakikayı geçirmek mümkün mü diye sormuştuk kendi kendimize. İstanbul'un merkezine yakın ama trafik gürültüsüne uzak bir semtte Cihangir'de oturuyorduk. Ve şehrin gürültüsünün boğucu olmaya daha başlamadığı 1962 yılındaydık. Ama gene de gurur duyduğu saatinin saniyelerine dikkatle bakan ağabeyimin de kesinlikle saptayacağı gibi bir satıcının bağırışıyla bölünmemiş tek bir dakikamız geçmiyordu. Sokağımızdan, kapımızın önünden, mahallenin içlerinden, çeşit çeşit uzaklıklardan seslenerek bize yaşadığımız mekanın derinliklerini hissettiren ve kimi günün hep aynı vaktinde geçerek, kimi düzenli aralıklarla belirip seslenerek bize zamanın varlığını duyuran bu satıcılar kimlerdi? Bir kısmı öldüklerini bile fark etmediğimiz soluk ve uzak akrabalar gibi yok olup gittiler. Bir kısmı da fazla fazla alıştığımız için fark etmediğimiz akrabalar gibi sesleriyle birlikte hala aramızdalar. Onları tek tek hatırlamak demek İstanbul'un gürültüsünü düşünmek demek. Simitçi. Simitçiden başlayalım. Çünkü son yarım yüzyılda İstanbul'da en çok rastlanan, en çok işitilen satıcı odur. Simidin iyisinin dışı sert, susamı çok ve içi yumuşacık olmalıdır. Bu gevreklik ve yumuşaklık ancak tazelikle sağlandığı için simitçiler taze simit diye seslenirler. Her gün ortalama 30 kere işittiğime göre bütün hayatım boyunca yarım milyon kere taze simit dendiğini duymuşumdur. Bu da hayat boyu işittiğim evetler, hayırlar kadardır. Simit yoksulun yemeği olduğu, simitçilik etmek için hiçbir sermaye ve hazırlığa gerek olmadığı için İstanbul'un her köşesinde bir simitçi vardır ve şehrin içinde sürekli bir taze simit sözü duyulur. Bir işin hiç para getirmeyeceğini göstermek için simit satsan o kadar kazanırsın denir. Yoksul, umutsuz gencin şehirde ilk işi simitçiliktir. Eskici. Bir zamanlar mahalle aralarında simitçiler kadar onların da sesleri de işitilirdi. Ama şimdi çekildiler. Uzaklardaki yoksul mahallelerindeler. Bunun bir nedeninin utanç olduğunu sanıyorum. Çocukluğumuzda eski gazeteleri, ayakkabıları, pantolonları, şişeleri ya da eski ütüyü satmak için pencereden "Eskici, eskici gel" diye seslenildiğinde komşulardan utanılırdı. Ama o zamanlar neredeyse bütün İstanbul yoksul olduğu için çok büyük bir utanç değildi bu. Eski eşyanızı satın almak için kapınıza gelen satıcı, pazarlık mantığını bu utancın üzerine dayandırınca eski ceketlerinizi, kırık lambalarınızı komşulara göstere göstere kötülerdi. Bu yüzden satıcıya konu komşuya duyurulmadan seslenilir ve adam kapıdan içeri alınırdı ki ona satılan şeyler gözükmesin. Bir atın çektiği koca bir arabanın ortasında bir tomer gazete, kırık bir lamba, bozuk bir siyah beyaz televizyon ve "bu da ne" diye baktığımız tuhaf bir şey gelir ilk aklıma. Eskicinin sokaktan seslendiğini duyduğum zaman. Ayıcı ile ayısı. Ayıcının sattığı şey ayının dansı, kıvrılışı, yürüyüşü ve bir ayıya şehrin ortasına yakından bakma zevkidir. Ayı ile ayıcı bunlar birlikte iki yoldaş, arkadaş, sokak sokak gezerler. Ayıcının elinde çaldığı bir tef vardır. "Ayıcı" diye bağırarak seslenilir. Burnundan halkayla zincirle bağlı olan ayı onu izler. Peşlerinde çocuklar olur çoğu zaman. Meraklı bir kalabalık biriktiğinde pencerelerde eğlenmek isteyen kadınları, emeklileri, işsizlikleri gördüğünde ayıcı tefini çalıp bir türkü söyler. Tef sesini duyunca böyle eğitildiği için zavallı ayı tabanlarının yandığını sanıp bir takım tuhaf hareketler yapar. Ayağa kalkar, seyredenlere şaşar, güler. Ayıcı elindeki iri sopayla iterek, çekerek ayıyı yuvarlar. Ve bunu hamamda sıcaktan bayılan kadının düşüne benzediğini söyler bizlere. Sonra para toplar ve fazla bir kalabalık birikmeden ayısıyla sıvışır. Çünkü belediye memurları peşindedir. O yaz satıcı seslerini sayarken yaşadığımız apartmanın karşısındaki gölgelik boş arsaya öyle vakit bir çingene ayıcısıyla ayı getirdi. Yukarıdan pencereden onları seyrederdim. Ayıcı bakkaldan aldığı peynir ekmeği yedikten sonra iri bir karpuzu çakısıyla ince ince dilimleyip yerdi. Karpuzun her diliminin kabuğunu sabırlı ve kederli bakışlarla iki adım ötede toprağa uzanmış olarak kendini bekleyen ayıya hiç de nazik ve dostane olmayan bir hareketle atardı. Efendisi yemeğini bitirip öğle uykusuna yattıktan sonra ayının karpuz kabuklarını parmaklarının ucuyla incelik ve maharetle tutuşunu, çevire çevire ısırışını, yaptığı işi yakından dikkatle izleyerek hassas bir cerrah gibi çalışmasını saygı ve hayranlıkla seyrederdim. Sonra birden bütün gücüyle "domates" diye bağırarak biri bizleri uyandırırdı. Domatesçi. Ona soğancı ya da patatesçi de diyebiliriz. Şehrin en yoksul manavı odur. Kışları elma ve portakal satar, iterek hareket ettirdiği üç tekerlekli bir arabası vardır. Sabahları güneş doğmadan eskiden Haliç kıyısında olan hale gider, arabasına domatesi ya da portakalı düzenle dizerek doldurur, sonra bir iki saat üç tekerlekli arabasını ite ite ve hiç satış yapmadan sessizce şehrin ücra bir mahallesine gider. Orada bağırarak malını duyurmaya başlar. 20 yıl önce orta sanayinin gelişmesi orta halli domatesçilerin ve patatesçilerin bazılarının üzerleri açık birer kamyonculuk sahibi yaptı. Bu kamyonlara tıpkı cami minarelerinde olduğu gibi pervasızca açılmış hoparlörler yerleştirilmesi İstanbul'un sesini bozdu, cırtlaklaştırdı. Bugün özellikle yazları şehrin apartmanlar, konutlarla çevrili bütün mahalleleri hoparlörlerden gelen kulak tırmalayıcı patates ve domates naralarıyla inliyor. Bileyici. Bileyici diye basit bir şekilde bağırarak sokak sokak gezen bu adam bıçaklarınızı biler. Ahşap bir sehpaya yerleştirilmiş bir bileyici taşı, bir makara ile bileyicinin eski ayakkabısıyla üzerinde bastığı pedalden hareket alarak döner. Evlerden kapı kapı dolaşılıp mutfaklardan topladığı "aman bileyici bizim Avrupa bıçak karışmasın" bıçakları bileyicinin bacak kuvvetiyle hızla dönüştürdüğü taşa sürtünürken kıvılcımlar çıkar. Mahalleli çocuklar bu kıvılcımları seyretmek için bileyicinin etrafında toplanmışlardır. Çekilin, çekilin, bir kaza çıkacak diye seslenir komşu bir teyze. Çocuklar zaten bileğiciden korktukları için çekilirler. Ama bir süre sonra yine toplanırlar. Kalaycı. Çocukluğumun en esrarlı seyyar satıcılardı bunlar. Kalaycı diye bağırırlar ve tıpkı bileyici gibi kendini, sunduğu hizmeti övmeye girişmez. Zaten her mahalleye uzun aralıklarla gelirler. İki kişidirler. Boş bir arsada bir ateş yakar, aletlerini açar. Tıpkı bileyici gibi ev ev, mutfak mutfak gezip topladıkları bakırı, iyice çıkmış, yeşillenmiş tencereleri bir güzel kalaylayıp yeni gibi yaparlar. Naylonca. Hepsi hünerler birbirine bağlanıp bir büyük salkım oluşturan plastik, naylon değil, ürünlerini bağıra bağıra duyurarak geçer. Plastik toplar, su bidonları, çamaşır sepetleri, mandallar, plastik sürahiler, çöp tenekeleri, çamaşır asacakları, plastik askılar, ekmek kutuları, plastik bardaklar, tabaklar, sandalyeler ve her seferinde ev kadınlarının ilgisini çeken bir iki yeni plastik eşya. Piyangocu. Son 50 yılda İstanbul'un sokaklarının simitçiler kadar vazgeçilmez kahramanıdır. Şehrin her kalabalık köşesinde, her meydanında onlara rastlarız. Piyango gibi dinin hoş görmeyeceği bir talih ve kumar oyununu devletin kimliğiyle kabul edilir kılmak ve hile ile ve hurda ile kaynaşan toplumda vatandaşa bir devlet güvencesi vermek için Milli Piyango İdaresi on binlerce bayini Türkiye'de yalnızca subayların ve yüksek rütbeli polislerin taktığı kasketlerden vermiştir. Bakana bir an bir askerle karşı karşıya olduğu izlenimi veren Milli Piyangocular Ordusu'nun neferleri bir asker gibi kararlı, disiplinli bir şekilde yürümezler. Tam tersine dalgın dalgın, amaçsızca, ne yaptığını bilmeden yürürler. En hülyalı satıcı Milli Piyangocudur. Malını en yüksek ikramiyeyi duyurarak satar. Milli Piyango, 1 trilyon. Türk toplumunda devlet ile hayal gücünün buluştuğu tek yer Milli Piyango'dur. Ve seçsinler diye bilet listelerini uzatırken bayiler, özene bezene desteden bilet seçen vatandaşların yüzünde beliren çeşit çeşit umut ifadesini seyrederek bunun tadını çıkarırlar. Tombalacı. Milli Piyango İdaresi'nin bütün ülke içinde yaptığı şeyi sokakta rastladığı 3-5 kişi, hatta tek kişi için bile yapar. Türk milletinin yılbaşlarında tuhaf bir tutku ile oynamaktan hoşlandığı, ben de hoşlanırım. İtalyan salon oyununu tombalanın basitini ödül olarak kaçak Amerikan sigarası ve bir şişe viski vererek uygulardı. Bu iki kaçak keyif maddesinin ithalinin serbest bırakılması, torbasının içindeki fişlere şıkırdatarak kendini duyuran tombalacıları azalttı. Yoğurtçu. Uzun bir sırığın iki ucuna iplerle bağlanmış iki leğenin içinde yoğurt vardır. Yoğurtçu omuzlarını aldığı sırığın ortasında bir denge direği gibi durur ve yürür. Hem yoğurtçu diye bağırır hem de elindeki küçük çanı sallayıp çalar. Seslenir çağırırsanız kapınıza gelir. Omuzlarındaki terazi dediği sırığı indirir. Leğenlerin iki kanatlı kapaklarından birini açar. Kaymak olsun mu diye sorar. Ve sizden aldığı tabağa koyduğu yoğurdu bir el terazisiyle tartar. El terazisi de tıpkı kendi dengelediği yoğurt takımı gibi iki kefeli bir denge aletidir. Sütçü. Güğümüyle kapınıza gelir ancak onu tanıyanların süt dediğini anlayacakları tuhaf bir haykırışla seslenir. Çocukluğumdan beri beni güldüren hikaye, sütçü güğümünün kapağını açmış, tencereyi gür diye doldurmuş, bir de ne görsün, hepsi su. Ah, kusura bakma demiş, bugün süt koymayı unutmuşum. Şekerci, balinacı, selpakçı çocuk. Ağzını tatlandıracak şeker, kolanın sertleştiremediği yakalarınıza balina, soğuktan akan burnunuza mendil, yetiştirmek için değil, İstanbul'un bir büyük yoksullar kenti olduğunu hatırlamak için size sokulurlar. Sokaklarda gezen 10 yaşındaki çocuğun elinde küçük karton kutunun içinde 3-5 karamela, ciklet, nane şekeri görürsünüz. Asıl konunun şeker ya da mendil değil, kendi hali ve kederi olduğunu çocuk da bilir. Sizin duygusallığınıza ve sorularınıza da alışmıştır. Bu çocuğun annesi babası nerede, niye okula gitmiyor, gözlerinde bu kadar keder varken yüzü nasıl olup da gülebiliyor, gece nerede yatıyor? Benim çocukluğumda çok okunan Dickens tarzı melodramatik Türk romanlarında İstanbul'un şekerci çocukları geceleri simitçi çocuklarla birlikte ya köprü altında yatarlardı ya da sur diplerinde. Romanın sonunda 20 yıl sonra şekerci çocuk, şeker fabrikatörü, simitçi çocuk da fırın işletmecisi olurdu. Şimdi ellerinde şeker kutuları, kağıt mendiller, İstanbul sokaklarında başıboş gezen daha da çok çocuk var. Beyoğlu yöresindekilerin bazıları tiner çekiyor ve bu melodram seven aydınların ilgisini çekiyor. Lağımcı. Elinde uzun bir demir tel taşıyarak, lağımcı diye bağırarak sokak sokak gezer, demiriyle tıkanan lağım borularını açar. Pezevenk. Şehrin en sessiz satıcısıdır, sesini hiç çıkarmaz. Eskiden akşamları şehrin kalabalık meydanlarının, karanlık köşelerinde meraklısının, onları arayanların bildikleri yerlerde kar, yağmur, çamur demeden kederle sigara içerek müşterilerini beklerdi. Taksim Meydanı'ndan son 50 yılda onca askeri darbeye ve din ve ahlak meraklısı hükümete rağmen pezevenkler hiçbir zaman eksik olmamıştır. Eskiden bir köşede beklerler, bir çeşit yol gösteren rehber görevi görüp meraklı ile randevu evini ya da tek başına iş tutan orospuyu buluştururlardı. O zamanlar daha bir utanç sahibi mi idiler yoksa ben mi onları fark etmezdim? Son yıllarda turizmin canlanması, İstanbul'a eski Sovyet ülkelerinden akın akın ithal orospu gelmesi ve AIDS korkusu pezevenkleri daha da salgınlaştırdı. Artık onlar birer rehber, hatta mahcup bir yol arkadaşı gibi değil de girgin bir pazarlamacı olarak görüyoruz. Turistlere ya da turist sandıkları benim gibilerine öyle çok da kötü olmayan bir İngilizce ile "İyi akşamlar efendim" diyerek sözü açıyor, hemen tatlı bir uyumla sizinle aynı hızda yürüyüp 40 yıllık arkadaş havalarına girip benimle tanışmaktan memnun kalacak çok güzel kadınlar tanıdığını anlatmaya başlıyorlar. Korsan kitap satıcıları. Bunlar pezevenklerden de ahlaksız ve üstelik gürültücüdürler. Aralarında benimkiler de bulunan çok satan kitapların korsan baskılarını satarlar. Devlet pezevenklere de bunlara da ilişmediği için özellikle akşamları İstanbul'un büyük meydanlarında görülürler. Kötü baskılı, soluk renkli mallarını kaldırıma serdikleri çarşafların üzerine serip yarı fiyatına diye bağırırlar. Bozacı. Bütün satıcıların en dokunaklısı, bağırışı yüreğe en çok işleni, en sevileni budur. Hiç içmemiş olan bozayı nasıl anlatmalı? Darı ezilerek ve mayalandırarak yapılan, rengi safranımsı, kıvamı koyu, hafifçe alkollü bir içkidir. Kışları akşam yemeğinden sonra üzerine tarçın serpilip içilir. Yanında kavrulmuş leblebi yenir. Çok içilmedikçe dince yasak olmadığı için boza son 500 yılda İstanbul'da kış akşamları hep içilmiştir. Elinde güğümleri, belindeki torbada leblebisi, tarçını kar yağarken karanlık arka sokaklarda iyi boza diye yanık ve kederli bir sesle bağıran bozacının sesi kadar pek çok az şey bütünüyle İstanbulludur. Karda, kışta, çamurda boza satarak ekmeğini kazanmaya çalışan bozacının çabası bize sıcak ellerimizde, odalarımızda olmanın mutluluğunu duyurur. Ama bozacının sokaklar arasında duyulan hüzünlü sesinde bizi sokaklara çağıran bir şey de vardır. Gece bir divana uzanıp iç düşüncelere çekilmiş İstanbul'u, hiç susmayan büyük şehirde hayatın, özlemin ve öfkenin satıcı çığlıklarıyla da dile geldiğini bozacıyı dinlerken anlar. 28. ayrımın sonu, sayfa 307.